Dördüncü ayrım, sayfa 56. İkinci kısım, bir Osmanlı subayının yetişmesi. Atatürk'ün askeri eğitimi 13 yıl sürdü. O dönemde tanımlandığı gibi bir mektepli subay oldu. Yükselmekte olan bu sınıf okul eğitimi almadan ordu içinde yetişerek rütbe kazanan alaylı subayların varlığına meydan okumaktaydı. İlericilerle tutucular arasındaki çekişme sivil toplumu olduğu kadar orduyu da etkiliyordu. Askeri eğitim benliğindeki nitelikleri daha da güçlendirdi. Babasız kalmış bir ailenin hayattaki tek erkek çocuğu olarak evin en önemli bireyi olmuştu. Kız kardeşi Makbule daha sonraları kimsenin sırtından atlamasına izin vermek için eğilmek istemediğinden birdir bir oynamayacak kadar gururlu olduğunu söyleyecekti. Bu öykünün ne kadar doğru olduğu bilinmiyor ama küçük Mustafa'nın ailesi içinde hak ettiğine inandığı üstünlük konumunu okulda ve ileriki yıllarda sürdürmek için elinden geleni yaptığına şüphe yoktur. Çocukluk deneyimleri ona herkesten üstün olma içgüdüsünü kazandırmanın yanı sıra kendi istediğini yapma yolunu da öğretmişti. Atatürk sonraları şöyle açıklayacaktı. Çocukluğumdan beri bir tabiatım vardır. Oturduğum evde ne kız kardeş ne de ahbap ile beraber bulunmaktan hoşlanmazdım. Ben yalnız ve müstakil bulunmayı çocukluktan çıktığım zamandan itibaren daima tercih etmiş ve sürekli olarak öyle yaşamışımdır. Tuhaf bir halim daha var. Ne ana babam çok erken ölmüş, ne kardeş ne de en yakın akrabamın kendi zihniyet ve telakkilerine göre bana şu veya bu tavsiye ve nasihatte bulunmasına tahammülüm yoktu. Aile arasında yaşayanlar pekala bilirler ki sağdan soldan pek saf ve samimi ihtarlardan masum bulunamazlar. Bu vaziyet karşısında iki tarzı hareketten birini intihap etmek zaruridir. Ya itaat yahut bütün bu ihtar ve nasihatleri hiçe saymak. Bence ikisi de doğru değildir. İtaat nasıl olur? En aşağı benimle 20-25 yaş farkı olan anamızın ihtarlarına itaat maziye ricat etmek değil midir? İsyan etmek faziletine, hüsnüniyetine, yüksek kadınlığına kani olduğum anamın kalbini, telakkilerini alt üst etmektir. Bunu da doğru bulmam. Anlaşılan ikilem kendiliğinden çözülmüştü. Çünkü Atatürk konuşmasına devam ederken, ''Maahaza size bu münasebetle anamın ve kız kardeşimin inkılap işlerinde bana inandıklarını ve hizmet ettiklerini de zikretmeliyim.'' diyecekti. Dipnot Fali Rıfkı Atay ve Mahmut Soydan ile yapılan görüşme, Milliyet Gazetesi'nde 13 Mart 1926 tarihinde yayınlanmıştır. ASD 3 sayfa 116. Ailesinin kadınları ona hizmet ettikçe kendisi de onlara karşı hem sert hem de nazik olabiliyordu. Aksini söylemesine karşın Atatürk en azından Batı ülkelerinde kabul edildiği biçimde yalnız bir yaşam sürmedi. Geleneksel toplumlarda yaşam her zaman kalabalık arasında geçer ve onun hem çocukluğunda hem de büyüdükten sonra çevresinde daima arkadaşları, akrabaları ve meslektaşları oldu. Yine de hep kendi kararlarını kendisi verdi ve yakın çevresine hükmetti. Atatürk sadece önderlik konumunun gerektirdiği anlamda yalnız oldu. Selanik'teki askeri okulda geçen 4 yılı 1891-95 hakkında Atatürk'ün kendisi iki öykü anlatmıştır. Dipnot Bu tarihleri veren manevi kızı Afet'e göre Atatürk okula girdiği zaman 10, Manastır askeri idadesine geçtiği zaman ise 14 yaşındaydı. Türkiye'deki okullarda o dönemde halen bazılarında sürdürüldüğü gibi eğitim ezberlemeye dayanırdı. Öğrencilerin dersleri iyice öğrendiğinden emin olmak için öğretmenler içlerinden birini seçer ve sınıfa aynı sözleri defalarca tekrarlatırlardı. Bu sistem Fransızca'da repetitör, Osmanlıca'da müzakereci diye tanımlanan kişilerin kullanılmasına dayanıyordu. Bir gün matematik öğretmeni sınıfta bu görevi yapacak bir gönüllü aramış. Evvela tereddüt ettim diye anlatmıştır Atatürk 1922 yılında. Ayağı öyleleri kalktı ki ben kalkmamayı tercih ettim. Bunlardan birinin müzakeresi altına girdim. Müzakerenin sonunda tahammülüm son dereceye geldi. Ayağa kalkarak ben bundan iyi yaparım dedim. Bunun üzerine hoca beni müzakereci yaptı. Eski müzakereciyi benim müzakerem altına verdi. İkinci öykü ise Mustafa'nın yanına Kemal adının eklenmesiyle ilgili. Atatürk askeri okulda matematik dersine özel ilgi duymaya başlamıştı. Az zamanda bize bu dersi veren hoca kadar belki de daha ziyade malumat sahibi oldum. Derslerin fevkiinde meselelerle iştigal ediyordum. Tahriri sualler yazıyordum. Riyaziye muallimi de tahriren cevap veriyordu. Hocanın ismi Mustafa'ydı. Bir gün bana dönüp, oğlum senin de ismin Mustafa benim de, bu böyle olmayacak. Arada bir fark bulunmalı, bundan sonra senin adın Mustafa Kemal olsun dedi. O zamandan beri adım fil hakika Mustafa Kemal kaldı. Dipnot, Ahmet Emin Yalman'ın yaptığı röportaj Vakit Gazetesi'nde 10 Ocak 1922'de yayınlanmıştır. ASD 3-41. Osmanlı Türkçesine Kemal sözcüğü olgunluk, yetkinlik anlamına gelir ve yaşam öyküsü yazarları bu ismi seçtiğinden dolayı matematik öğretmeninin ileri görüşüne övgüler yağdırmışlardır. Anlaşılan kendisi yalnızca Mustafa olarak kalırken zeki öğrencisine böyle bir isim seçen öğretmen, ileri görüşte olduğu kadar kendini geri planda tutmayı da yeğleyen biriydi. Yine de Atatürk öğretmenlerin yumuşaklıklarıyla ün kazanmadıkları bir dönemde bile matematik öğretmeninin sert yani otoriter biri olduğunu söylüyordu. Atatürk'ün yaşam öyküsünü yazan Şevket Süreyya Aydemir bu öykünün başka bir versiyonundan söz eder. Aydemir'e göre Kemal ismi ona bir öğretmeninden değil bir sınıf arkadaşından ayırt edilebilmesi için verilmiş. Dipnot, Volkan ve Itzkowitz alıntı yapıyor 36-7. Kesin olarak bilinen tek nokta ise askeri okuldayken ikinci ismini kazanmış olmasıdır. İkinci ismin verilmesiyle ilgili olarak yalnızca onun sözüne güvenmek zorundayız. Genç Mustafa'nın vatan şairi Namık Kemal'den esinlenerek bu ismi kendine seçmiş olması da mantıklı bir olasılıktır. Henüz 13-14 yaşındayken birkaç yıl sonra kendi gençliğinin esin kaynağı haline gelecek olan şairin adını duymuş olması akla yakındır. Ya da belki daha yaşlı biri ona bu ismi önermiş olabilir. Atatürk her iki öyküyü de başkomutan olarak Kurtuluş Savaşı'nın son saldırısının hazırlığı içindeyken anlatmıştı. O tarihte onu destekleyenlerin arasında bile savaşın sonucundan kuşku duyanlar vardı. Ama Atatürk'ün hiç kuşkusu yoktu. Kendi büyüklüğüne inandığı kendisi gibi öğrencilik yıllarındaki başarılarını daha da sonra kazanacağı zaferlerin habercisi olarak ilan ediyor, başkalarına gösteriyordu. İkinci isminin kaynağı ne olursa olsun Atatürk'ün çok başarılı bir öğrenci olduğu kesindir. Askeri okulda çok kısa sürede çavuş rütbesine yükseltilmesi, sınıf başkanı olması, okul yöneticilerinin ona güvendiğinin kanıtıdır. Belki çok gururluydu ama açıkça isyankar değildi. Atatürk'ün okul yıllarına ait başka bir öykü de arkadaşı Kılıç Ali'nin anıları arasında yer alıyor. 1930'lu yılların başında bir akşam Ankara'daki Karpiç lokantasında birlikte yemek yerken Atatürk rejime karşı çıktığı için gözden düşen ve mesleğini terk etmek zorunda kalan Selanikli gazeteci Ahmet Emin Yalman'ı davet etmiş ve Kılıç Ali'ye dönüp şöyle demiş. Ahmet Emin Bey, pederleri Osman Tevfik Bey benim askeri rüştiyede Hüsnü Hattı Türki yani Türkçe kaligrafi güzel yazı hocamdı. Ben iyi yazı yazamazdım, yazılarım adeta kargacık burgacıktı. Yine de iyi yazmam ya. Buna rağmen Tevfik Bey benim diğer derslerimde muvaffak olacağım bilerek bana tam numara verirdi. Ne garip tecellidir ki babası benim diğer derslerde muvaffak olacağımı hissederek tam numara verdiği halde, oğlu Ahmet Emin Bey bu kadar hizmetlerimizi gördüğü halde bana 0 numara verdi. Dipnot Kılıç Ali, Atatürk'ün hususiyetleri sayfa 14. Muhalif gazeteci derhal yanlış anlaşıldığını ileri sürerek itiraz etmiş ve yaklaşımını değiştireceğini söylemiş. Kısa bir süre sonra gazetesi yeniden yayınlanmaya başlamıştı. Yaşamı boyunca Atatürk haklı olduğuna inanır ve bu inancını çevresindekilerle paylaşmaktan zevk alırdı. Atatürk'ün askeri liseden mezun olmasından kısa bir süre önce annesi Zübeyde Hanım tekrar evlendi. Hiçbir geliri olmayan genç bir dul olarak fazla seçeneği yoktu. Evlenmediği takdirde pek de zengin sayılmayan akrabalarının yardımlarıyla yaşamak zorunda kalacaktı. İkinci kocası Ragıp Efendi karısı ölünce iki kızı ve iki oğluyla yalnız kalıvermişti. 1881'de Yunanistan'a bırakılan Teselya'dan göç eden Ragıp Efendi, ikinci kez evlenirken tütün tekelinde alt düzeyli bir memur olarak çalışıyordu. Annesinin tekrar evlenmesi Atatürk'ün artık evin tek erkeği olmayacağı anlamına geliyordu. Bu konumu yitirmeyi reddederek evden ayrılıp bir akrabasının yanına yerleşti. Dipnot, Aydemir onun Hacı Hasan Efendi adlı bir gümrük memurunun Rukiye adındaki karısı olduğunu söylüyor. Bu durumda Hacı Atatürk'ün babası Ali Rıza'nın meslektaşıdır. Tek Adam Cilt 1 sayfa 58. Atatürk'ün yayıncısı Falih Rıfkı Ata ise Zübeyde'ye tekrar evlendiği zaman Atatürk'ün halası Emine'nin başka bir semtteki evine taşındığını söylüyor. Çankaya sayfa 20. Gerçi ikinci evlilik onun kalbini kırmıştı ama yaşamının sonuna dek Türk-Müslüman gelenekleri uyarınca annesine ve üvey akrabalarına yardımcı oldu. 1912 yılında Selanik Yunanlıların eline geçince de Ragıp Efendi burada yaşamayı sürdürdü. Anlatılanlara göre son yıllarında Atatürk ona parasal yardım yaparmış. Ragıp Efendi'nin küçük oğlu Hakkı tıpkı babası gibi rejim memuruydu. Büyük oğlu Süreyya'nın ise 1. Dünya Savaşı'nda şiddetli çarpışmaların yaşandığı Toyran'da, günümüzde Yunanistan ile eski Yugoslav Makedonyası sınırındaki Dhoyrani, yüzbaşı olarak görev yaparken intihar ettiği söylenmiştir. Atatürk ondan hoşlandığını ve ahlaksızca tekliflere karşı korunması için onun kendisine bir sustalı bıçak armağan ettiğini anımsıyordu. Atatürk'ün yayıncısı Falih Rıfkı, bilindiği üzere Türk kadınının o kapalılık devirlerinde Türkler arasında cinsi ahlak pek bozuktu açıklamasını yapmış ama sarışın mavi gözlü bir delikanlı olan Atatürk'ün bu sustalıyı kullanmak zorunda kalıp kalmadığına hiç değinmemişti. Dipnot, adı geçen eser sayfa 20. Ragıp Efendi'nin kardeşi Albay Hüsamettin'in kızı Fikriye ise daha sonraki yıllarda trajik bir biçimde Atatürk'e yakın olacaktı. Fikriye 1897 yılında Atatürk 16 yaşındayken dünyaya gelmişti. İleri düşünceli bir subay olan babası kızına iyi bir eğitim olanağı sağladığı gibi piyano dersleri bile aldırmıştı. Dipnot, belli, Fikriye, 66-7. Atatürk'ün hayatta kalan tek kız kardeşi Makbule sonraları ünlü ağabeyinin çocukluk aşklarını anlatarak gazetecileri eğlendirecekti. Anlatılanlara göre ilk aşkı olan Müjgan, Binbaşı Rüknettin adlı bir aile dostunun kızıydı. İkinci aşkı Hatice'nin annesi ise kızını gelecekte uzak sınırlara tayin edilebilecek bir subay adayıyla evlendirmemek için bu arkadaşlığa son verdirmişti. Sonra Zübeyde Hanım oğlunun eski komşusu ve Selanik askeri komutanı olan Şevki Paşa'nın 15 yaşındaki kızı Emine'ye ders vermesini istemişti. Emine sonradan Atatürk'ü ilk kez askeri lise üniformasıyla görünce aşık olduğunu söyleyecekti. Duygularının karşılık gördüğüne inanıyor ve 1899'da Mektebi Harbiye'ye gitmek üzere Selanik'ten ayrılırken kendisine kısa bir mektup gönderdiğini iddia ediyordu. Bu dakikada vapura gidiyorum. Bu anı meşhum bize kan ağlatacak. Bendeniz sizi unutmayacağıma vicdanen yemin eder, sizden de aynı vefayı beklerim. Allah'a ısmarladık. Mustafa Kemal. Emine Atatürk'ün Selanik'e geldikçe kendisini ziyaret ettiğini söylüyor ve fakat bu defa görüyordum ki memleket meselelerine, milletin dertlerine bütün varlığıyla sarılmıştı. Ama yine araya giren büyük olaylar bizi bir evliliğe kadar götürmedi diye ekliyordu. Dipnot, adı geçen eser sayfa 20-9. 1965 yılında bir Türk gazetecisine söylediği bu sözler, Emine'nin geçirdiği bir kaza sonrasında sakat kaldığı ve kötü haber alan Atatürk'ün derhal ona evlenme teklif ettiği ama verdiği sözü yerine getiremeden genç kızın öldüğü konusundaki romantik öyküyle çelişki yaratıyor. Dipnot, Kılıç Ali, Atatürk'ün hususiyetleri, 19-20. Zübeyde Hanım'ın anlattıkları daha kısadır. Askeri lisede öğrenciyken Atatürk önce yörenin önde gelenlerinden Evrenoszade Muhsin Bey'in oğluna ders vermiş. Muhsin Bey'in damadı Mithat ise daha sonraları Atatürk'ün yardımlarını görmüş ve Bolu milletvekili yapılmış. İkinci olarak ise Şevki Bey'in kızının adı geçiyor. Bereket versin ki dersi o kadar uzatmadılar. Kendisi Manastır İdadisi'ne gitti, bu ders de öylece yarıda kesildi diye anlatmıştır annesi. Dipnot, adı geçen eser, 19. Diğer bir romantik öyküye göre yıllar sonra Çankaya'daki Cumhurbaşkanlığı köşkündeki bir yemekte Atatürk, Eminem adlı şarkıyı dinlerken çok duygulanmış ve başka bir açıklama yapmadan yalnızca herkesin gönlünde bir Emine yatar demiş. Dipnot, adı geçen eser, 19. Bir başka toplulukta ise ilk aşkının Selanik'te bir Rum kızı olduğunu, birlikte manastıra kaçmayı düşlediğini ama dayısı Hüseyin Ağa'nın kendisini caydırdığını anlatmış. Dipnot, Şapolyo, 31. Sonunda anlaşılan Zübeyde Hanım oğlunun aklından çok daha farklı konular geçmeye başlayınca kaygılarından kısa sürede kurtulmuş. Yaşamının ileriki yıllarında Atatürk birçok kadınla romantik ilişkiler kuracaktı. Flört etmeler, aşk mektupları yazmalar hayran olduğu batılı yaşam tarzının parçalarıydı. Ama onun için en önemli konu işiydi. Kendisine hizmet veren, ders almak isteyen, dinleyici olarak çevresinde bulunan tüm kadınların adeta romantik bir koruyucusu gibi davranırdı. Ama hiçbirinin Türk kültürünün gerektirdikleri dışında kendisinden bir istekte bulunmasına izin vermezdi. Bu duygusal düzen belki daha çocukluğunda benliğine yerleşmişti. Babasız bir evin tek oğlu olarak büyüdüğünden babalık niteliklerinin gelişmiş olması doğaldır. Olgunluk çağında kadın erkek tüm yakın dostlarına çocuk diye hitap ederdi. Daha küçük bir çocukken kadınlara karşı nazik davranmasını ama kendi bildiği yolda ilerlemesini öğrenmişti. Ve ara sıra Fransızların romantik kahramanlarını andıran bir sevgili rolünü oynamak için kendisine izin verirdi. 1895 yılında Atatürk Selanik Askeri Rüştiyesi'nden sınıf dördüncüsü olarak mezun oldu. Dipnot, Atay, Çankaya, 19. Gerçi aynı kentteki askeri liseye idadi gidebilirdi ama annesinin ikinci kez evlenmiş olması nedeniyle başka bir kentte yatılı okumaya karar verdi. Söylentilere göre İstanbul'u tercih ediyormuş. Dipnot, Mektebi Harbiye'de arkadaş olduğu Ali Fuat Cebesoy, Atatürk'ün İstanbul'daki Kuleli Askeri Lisesi'nde okumayı istemiş olduğunu söylüyor. Sınıf arkadaşım Atatürk, 8. Ama imtihan mümeyyizi Hasan Bey, Manastır'daki okulun daha iyi bir eğitim sağlayacağını belirtmiş. Dipnot adı geçen eser. Belki de Manastır'ı tercih etmesinin nedeni evine daha yakın ve parasız yatılı okuma olasılığının daha yüksek olmasıydı. Dağların eteğinde yüksek bir yaylada Romalılardan kalma Egnatia yolu üzerine yer alan manastır, önemli bir ticaret, yönetim ve ordu merkeziydi. Demir yoluyla Selanik'e bağlıydı ve batıda Makedonya ile güneyde Yunan sınırına dek uzanan bir bölgenin en büyük kentiydi. 37 bin olan kent nüfusunun içinde önemli bir Rum tüccarlar topluluğu vardı. Dipnot, Encyclopedia of Islam 2. baskı, El 2, 6, 37, 2A. 60 tane caminin varlığıyla övünen Müslümanların çoğu Arnavut ve Slav Makedon kökenliydi. Dipnot, Ana Britannica 4, 286A. Bölgesel hükümet ve ordu karargahının iş sağladığı Osmanlı görevlileri, Bulgar, Makedon, Sırp ve Yunan milliyetçileriyle onların adına çarpışan çetecilerin baskısı altındaydılar. Askeri okullar sultana ve Osmanlı Devleti'ne sadakat duygusunu aşılamaya çabalıyordu. Ülke sınırları içinde çok sayıda farklı dinsel topluluk bulunmasına karşın subay adayları Müslümandı ve hepsinin temel fikri Müslüman yönetici topluluğunu korumaktı. Yönetici sınıfında ise ilk reformcuların yerleştirmek istediği Osmanlı vatanseverliği kavramı, 2. Abdülhamit döneminde daha dar çerçeveli bir Osmanlı Müslüman milliyetçiliğine ve gitgide değişim göstererek daha da dar bir Türk milliyetçiliğine dönüşmüştü. Atatürk'ün tarih öğretmeni kol ağası yani kıdemli ön yüzbaşı Mehmet Tevfik, milliyetçi bir Türk subayıydı. Atatürk, Tevfik Bey'e minnet borcum vardır, bana yeni bir ufuk açtı diyecek ve yıllar sonra eski öğretmenini Diyarbakır milletvekili ve Türk Tarih Kurumu üyesi yaparak da bu borcunu ödeyecekti. Dipnot Cebesoy, sınıf arkadaşım Atatürk, 9. Ama öğrenciler içinde yaşadıkları dünya konusundaki fikirlerini yalnız derslerde oluşturmuyorlardı. Atatürk Bursa'daki okulun yöneticileriyle anlaşmazlığa düşüp manastıra gelen ateşli öğrenci Ömer Naci'nin etkisi altında kaldığını açıklamıştır. Osmanlı edebiyatı ve özellikle şiir tutkunu olan Ömer Naci, şiir yazma konusunda kendisini izlemesi için Atatürk'ü yüreklendirmeye epey çabalamıştı. Ne var ki edebiyat öğretmeni bunun askerlik mesleğiyle bağdaşmadığını söyleyerek çalışmalarına son verdirdi. Yine de Atatürk mahaza güzel yazmak hevesi bende baki kaldı diyecekti. Dipnot ASD 3.41. Manastır'daki okulda Atatürk edebi Osmanlıcayı kullanmakta ustalaştı. Bu ahenkli ve yapmacıklı üslup anlamı açıklamak yerine eş anlamlı Arapça soyut sözcüklerin ses uyumu içinde birbiri ardına sıralanıp duygusal bir tonlama yaratmayı öne çıkarıyordu. Bu yapay dili kolaylıkla yazıp kullanabilecek düzeye gelmesi halkın karşısında yaptığı konuşmalarda kendisine yararlı olmuştu. Ne yazık ki bu konuşmaların orijinal biçimini kullanılan dile çevrilmedikçe Türk okurların anlayabilmesi artık olanaksızdır. Edebiyatla politika iç içeydi. Herhalde Atatürk yazıları Abdülhamit döneminde yasaklanan özgürlük şairi Namık Kemal'in vatan şiirlerini Ömer Naci ile tartışmıştı. Liberal milliyetçi konuşmaların heyecanı İstanbul'daki Harbiye Mektebi'ne girdiği zaman da sürecekti. Ama onun için askerlik mesleği öncelik taşıyordu. Ömer Naci ise yalnızca bir esin kaynağı olmamış, kaçınılması gereken bir örnekle oluşturmuştu. Naci, Jön Türklere katılıp yurt dışına kaçtı. İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin çalışmalarına katıldı ve 1908'de 2. Meşrutiyet'in ilanından sonra politik yaşamını sürdürmek için geri döndü. İtilaf devletlerine karşı karışıklık çıkartmak için gönderildiği İran'da 1915'te tifüse yakalanıp öldü. Osmanlı Devleti'nin sonuna yaklaşmasını hızlandıran romantik macera perestlerden biriydi ve Atatürk bu kişilere hem karakter yapısı hem de politik görüş bakımından karşıydı. Atatürk iki sınıf arkadaşıyla uzun sürecek bir dostluk kurdu. Bir yaş büyük olan Ali Fethi Okyar, Manastır yakınındaki Pirlepe veya Prilep kentinin zengin ailelerinden birinin oğluydu. Ve Fransızca bildiğinden Fransızların politik görüşlerini Atatürk'e tanıttığı varsayılmıştır. Bu tanıtım herhalde Fransız devrimi gibi tehlikeli bir konunun tartışılmasıyla sınırlı kalmıştı. Gerçi okulda Fransızca öğretiliyordu ama Atatürk bu dili iyi öğrenemediğini kısa zamanda fark etti. Matematik hala en iyi dersiydi. Yine de Fransızcayı Avrupa uygarlığının anahtarı olarak gördüğünden Selanik'te geçirdiği yaz tatili boyunca Fransız Hristiyan frerlerin yani kardeşlerin açtığı dil kursuna devam etti. Zamanla bu dili rahatça okuyabilecek kadar öğrendi ve yazışmalarında da kullanmaya başladı. Fransızca yazdığı mektuplarda bazı hatalar var ama kelime bilgisinin çok geniş olduğu da görülüyor. Yaşamının sonuna kadar konuşurken arada sırada Fransızca sözcükler kullanırdı. Ve déjà yani daha önce sözcüğünü özellikle severdi. Daha da önemlisi kültür, toplum ve yönetim açısından Fransız modelinin daima aklında bulunmasıydı. Bu konuda da yalnız sayılmazdı. Osmanlı yönetici sınıfı üzerinde Fransa'nın etkisi oldukça fazlaydı. Yine de Atatürk çağdaşları arasında Fransız deneyiminden en tutarlı bir köktencilikle yararlanan kişi oldu. Kendisinden bir yaş küçük olan arkadaşı Kazım Özalp ise o tarihte Selanik'in bir beldesi olan, daha sonraları eski Yugoslav Makedonya'sında Tito Veles adıyla bilinen Köprülü'den geliyordu. Sadık bir dost olan Kazım, Türk ordusunda general rütbesine kadar yükselmiş ve Türkiye Cumhuriyeti Büyük Millet Meclisi'nin başkanlığına getirilmişti. Kazım Özalp şöyle anımsıyor. Kendi sınıfında sevilen ve tanınan Mustafa Kemal, bizim sınıfımızca da sevilen bir kişiliğe sahipti. Sınıflarımız farklı olduğundan beraber çalışmıyor, ancak tatil günleri birkaç arkadaşla gezmeye çıkıyorduk. Genellikle Kavaklar Altı ve Hanlar Önü kahvehanelerine giderdik. Bütün genç arkadaşlar gibi sohbet eder, bazen bir lokumuna yani beş para tabla oynardık. Mustafa Kemal'in kaybetmekten memnun kalmadığı kolaylıkla anlaşılırdı. Koşmak, atlamak gibi oyunlardan da fazla hoşlanmazdı. Etrafına bakınarak dolaşmaktan çok hızlı yürümeyi tercih ederdi. Dipnot, Atatürk'ten Anılar 1. Manastır Askeri Lisesi'nde Mustafa Kemal'den iki sınıf yukarıda devrimci subaylar arasında en önemli rakibi olacak olan biri vardı. Enver adındaki bu genç 1. Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'ni yenilgiye sürükleyecekti. Ailesi Tuna Nehri'nin ağzı yakınındaki Osmanlı Kalesi Kili'den, şimdi Ukrayna Besarabya'sındaki Kili'ye gelmeydi. 1881 Kasım'ında İstanbul'da doğmuştu ve Mustafa Kemal'den birkaç ay küçüktü. Ne var ki Atatürk sivil okulda bir yıl kaybetmişti. Ama anlaşılan Enver kendi yaş grubundan bir yıl büyüklerle birlikte askeri okula başlamış ve bir nafıa görevlisi olan babasının tayin edildiği manastırdaki askeri rüştiye devam etmişti. Sonuç olarak Enver Mustafa Kemal'den iki yıl önce askeri eğitimini tamamlayıp 1902 Kasım'ında İstanbul'daki Erkan-ı Harbiye yani Kurmay Mektebi'nden mezun oldu. Dipnot, Aydemir, Makedonya'dan Orta Asya Enver Paşa, 1, 77-95. Mustafa Kemal ile Enver'in ortak dostları vardı ama farklı bulunuyorlardı. Mustafa Kemal, Manastır Askeri İdadisi'nin ikinci sınıfındayken, Yunanistan'ın Girit'te Enosis yani adanın Yunanistan'la birleşmesi uğrunda savaşan isyancılara yardım etmek için silahlı birlikler göndermesi üzerine, Osmanlılarla Yunanistan arasında kısa bir savaş çıktı. Osmanlı hükümeti buna karşılık 19 Nisan 1897 tarihinde savaş ilan etti. Bir ay içinde Yunan ordusu yenilgiye uğradı. Tesalya tekrar Osmanlıların eline geçti ve Atina yolu açıldı. Ama büyük güçler araya girip ateşkes ilan edilmesini sağladılar. Savaş tazminatı ve sınırda yapılacak küçük bir düzeltme karşılığında Osmanlı hükümeti Yunanistan ile barış yapmayı kabul etti. Girit özerk bir ada olarak Osmanlılarda kaldı ve Yunan prensi Yorgios büyük güçler tarafından adanın komiserliğine atandı. Böylece adanın yavaş yavaş Yunan krallığının içine doğru çekilmesinin yolu açılmış oldu. Tıpkı Yunan Bağımsızlık Savaşı'nda ve 1877'de Sırbistan ile yapılan savaşta olduğu gibi büyük güçler Osmanlıların zaferlerin meyvesini toplamasına izin vermediler. Savaş ilan edilmesi Osmanlı Müslümanları arasında vatanseverlik duygularının patlamasına neden oldu. Manastır gibi karargahlardan yola çıkan askerleri coşkulu kalabalıklar uğurladı ve aralarına gönüllüler de katıldı. Mustafa Kemal de aynı heyecana kapılmıştı ama gönüllüler arasına katılmak için Selanik'e gittiği ve ancak annesi tarafından durdurulduğu konusundaki öyküler sonradan uydurulmuştur. Dipnot, Atay, Çankaya, 21. Arkadaşı Ali Fuat Cebesoy'un sözleri daha gerçekçidir. Mustafa Kemal gönüllü olarak gitmek isteyenlerin başındaydı. Türlü sebepler bu isteğine engel oldu, savaş çok kısa sürmüştü. Dipnot, sınıf arkadaşım Atatürk, 11. Mustafa Kemal askerlik mesleğine kendisini öylesine adamıştı ki çok güçlü vatanseverlik duyguları bile okuldan kaçmasına neden olamazdı. Yine de Osmanlıların ateşkes imzalamaya zorlandıklarını işitince gözyaşlarını tutamayan Manastır'daki genç subayın duygularını herhalde paylaşmıştı. Dipnot adı geçen eser 12. Osmanlılar kazanınca büyük güçlerin araya girdikleri ama kaybettiği zaman yardımcı olmadıklarından çıkarılacak ders dikkatinden kaçmamıştı. Her şeye karşın komutan Ethem Paşa tarafından kısa sürede kazanılan zafer Sultan Abdülhamit'in itibarını arttırdı ve topraklarını 10 yıl daha korumasına yardımcı oldu. 1898 Kasım'ında Mustafa Kemal Manastır Askeri İdadisi'nden sınıf ikincisi olarak mezun oldu. Dipnot adı geçen eser 9. İstanbul'daki Harbiye Mektebi'nde zorlu ders yılları bekliyordu ama Manastır'daki dostları onu başarılı ve sevilen bir öğrenci olarak daha geniş bir çevreye tanıtabileceklerdi. 18 Mart 1899 günü Mustafa Kemal 18 yaşında İstanbul'daki Harbiye Mektebi'ne ya da kısaca Harbiye'ye girdi. Dipnot adı geçen eser 13. Günümüzde müze olarak kullanılan okul binaları Boğaz'a bakan bir tepede, kentin 19. yüzyılda gelişen bir semtinde bulunuyordu. Aşağıdaki sahilde Dolmabahçe ve tahttan indirilen Sultan 5. Murat'ın yaşadığı Çırağan sarayları görülüyordu. Güney yönünde Avrupalıların yerleştiği Pera, yani Beyoğlu, semtinin bitiminde başkentteki garnizonun bir kısmının bulunduğu Taşkışla vardı. Kuzey tarafında ise Boğaz'dan başlayarak tepeye kadar yükselen duvarın ardında Sultan 2. Abdülhamit'in yaşadığı ve ülkeyi yönettiği Yıldız Sarayı yer alıyordu. Arada kalan yeni yerleşim merkezlerinden Teşvikiye'yi batılılaşmış Türkler tercih ederken Pangaltı ve Osman Bey Ermenilerin seçimi olmuştu. İstanbul o tarihte açık alanları ve keyifli manzaraları olan bir şehirdi ve hiç kuşkusuz Harbiye'deki subay adayları imparatorluğun görkemli başkentinin tam ortasında bulunduklarını düşünüyorlardı. Konumun güzelliğiyle Osmanlı gücünün çökmekte olduğu gerçeği arasındaki tezat ve gerek yerli gerekse yabancı Hristiyanların üstüne gitgide artan baskılar konuyu daha da dokunaklı bir hale getiriyordu. Subay adaylarına sert davranılıyordu. Yatakhanelerde uyuyorlar, ara sıra çavuşlar tarafından tokatlanıyorlar, koyun eti, pilav ve kuru fasulyeden oluşan yalın bir menüyle besleniyorlardı. Yıllar sonra Cumhurbaşkanı olduğunda Atatürk hala en sevdiği yemeğin kuru fasulye olduğunu söyleyecekti. Gerçi güç sahibi olan herkes tarafından hırpalandıkları halde subay adaylarına efendi diye hitap ediliyordu ve kendileri de birer beyefendi olduklarına inanıyorlardı. İçinde yaşadıkları ortam çok demokratikti ve aralarında yalnızca imparatorluk prenslerine, zadegana ayrıcalık tanınıyordu. Ama Avrupa ülkelerindeki uygulamalardan farklı olarak prensler etkin komutanlıklara geçemeyeceklerdi. Öğrenciler sıkı bir denetim altındaydı. Ders kitapları dışında kitap ve gazete okunması yasaktı. Her gün 5 vakit namaz kılınması ve Ramazan'da oruç tutulması kesinlikle uygulanıyordu. Alkol yasaktı ama Beyoğlu'nun Galata Limanı'nın barları, kahveleri, lokantaları çok yakındı. Ve yalnızca çok dindar ve iradeli olanlar bunların çekiciliğine karşı koyabiliyor ya da Hristiyan mahallelerinin arka sokaklarında çokça bulunan genel evleri ziyaret etmiyorlardı. Müslüman beyefendilerin Beyoğlu ile Galata konusundaki fikirleri çelişkiliydi. Bir yandan bu bölgelerin sunduğu eğlencelerin çekiciliğine kapılıyorlar, öte yandan buraları uyanık olmayanlar için tuzak olarak görüyorlardı. Müslüman erkeklerin Beyoğlu'nun karanlık batakhaneleri nedeniyle yıkılan evlilikleri ve bozulan meslek yaşamları pek çok Türk romancının sevdiği bir konuydu. Arkadaşlarının çoğu gibi Mustafa Kemal de başkentin sunduğu eğlencelere kayıtsız kalmıyordu. Daha önceleri Selanik'teki kahvelere de gitmişti ve ne kendisi ne de arkadaşları İslam'ın koyduğu alkol yasağına aldırış ediyordu. Diğer Akdeniz ülkelerinde olduğu gibi içkinin ve zamparalığın delikanlılığın bir parçası olduğuna, zamanı gelince aile tarafından seçilen ya da en azından onaylanan bakire bir kızla evlenileceğine inanılıyordu. Geleneksel Müslüman toplumunda erken yaşta evlenmek alışkanlığı vardı ama yeni öğretilerin sonucunda erkekler için eğitim ve belirli bir mesleğe başlamak önde geliyordu. Mustafa Kemal her ikisini bir arada yürütmeden önce dinsel kaygılardan rahatsız olmadan gençliğinin tadını çıkardı. Annesi çok dindar olduğundan yıllarca dinin emrettiklerinin uygulandığı bir evde yaşamış, sofuluk dilini kullanmayı öğrenmişti. İslamiyet'in resmi sünni ayinlerini yerine getirdiği gibi tatillerinde gittiği Selanik'te Mevlevi dervişlerinin törenlerini izlemiş ve hatta aralarına katılarak hu çekmişti. Dipnot Çankaya 31. Ailesi Atatürk'ün annesi Zübeyde'ye yakın olan Hakkı Kılıçoğlu'nun otoritesinden söz eden Fali Rıfkı Atay, bu ayinlerin Atatürk'e dinsel duygulardan çok klasik Türk müziği beğenisi yarattığını söylüyor. Mustafa Kemal'in bir sema gösterisine katılmış olması arkadaşlarını şaşırtmazdı. Mevlevi tarikatı batılaştırılmış kozmopolit çevrelerde çok popülerdi. Ve dönme toplumu mensupları tarafından yayınlanan Gonca-i Edeb adlı dergide övülmüştü. İlber Ortaylı, Ottoman Modernization and the Sabbataism, Tord Olson V.B., Editörler, Alevi Identity, Swedish Research Institute, İstanbul 1998 101. Ama aynı tatil süresince dans dersleri almış ve vals yapmasını öğrenmişti. Eğer gerçekten dervişlerin törenlerine katıldıysa bile bu deneyimden fazla etkilendiği söylenemez. Mustafa Kemal'in gençliğindeki davranışları dinsel inançları olduğunu kanıtlamadığı gibi olgunluk çağındaki yaklaşımı tam tersini gösteriyor. Türk subaylarının ve beyefendilerinin çoğu İslam'ı kendilerinin ve içinde bulundukları toplum yaşamının genel bir çerçevesi olarak kabul etmişlerdi. Bazıları ise Atatürk ve arkadaşları gibi daha küçük yaşlarda serbest düşünceyi seçmişlerdi. Din başkalarının yaşamının bir gerçeği, bazen de uygunsuz bir gerçeği olarak görülüyordu. Diğer Akdeniz ülkelerinde olduğu gibi Türkiye'de de tahsilli kişiler arasında din, kadınlara özgü bir konu olarak kabul ediliyor ve dine düşkünlük gösteren erkeklerin samimiyetinden kuşku duyuluyordu. Subay adaylarının çoğu kendilerine aşılanmak istenen fikirlere karşı çıkmışlardı. Onların tek siyasal amacı içine doğdukları yönetici Müslüman topluluğu savunmaktı ve bu konuda son derece dürüsttüler. Atatürk'ün kuşağına mensup olanların kişisel tutkuları vardı. Bazıları kendi ya da ailelerinin çıkarlarının peşinde koştular. İdeallerine ulaşamadılar, hatta içinde yaşadıkları topluluğun düşmanlarıyla bile anlaştılar. Ama hiçbiri ülkesine hizmet etmek ülküsünü sorgulamadı. Yanlış yola sapanlar oldu ama kimsede alaycı bir kötümserlik yoktu. Harbiye'ye girmesinden 2 ay sonra Mustafa Kemal kendi sınıfından sorumlu olarak çavuş rütbesine yükseltildi. Rütbe işaretlerinin üzerinde yabancı dil olarak Fransızca bildiğini gösteren bir kurdele taşıyordu. Okulun ilk sınıfındaki 750 öğrenci arasında bu farklılık önemliydi. Dipnot Cebesoy, sınıf arkadaşım Atatürk 14. Yine de Mustafa Kemal'in ayakları üzerinde durmayı öğrenmesi bir yılını aldı. 1922 yılında yapılan yaşam öyküsüyle ilgili röportajda, "Birinci sınıfta saf gençlik hayallerine tutuldum, dersleri ihmal ettim. Senenin nasıl geçtiğini hiç farkında olmadım. Ancak dersler kesilince kitaplara sarıldım," demişti. Dipnot ASD 3.41. Zamanda gençlik düşleri yerini çalışmalara, tümüyle odaklanmaya bıraktı. Ama ödemesi gereken bir bedel vardı. Yıllar sonra Cumhurbaşkanlığı Sekreteri Hasan Rıza Soyak içkiyi azaltması için onu zorlayınca Atatürk şöyle yanıtlayacaktı. "Fakat ne yapayım ki, içmeye mecburum. Kafam çok ama beni mustarip edecek kadar çok ve hızlı çalışıyor. Vakit vakit onu uyuşturup biraz dinlenmek ihtiyacını duyuyorum. Harbiye ve Erkan-ı Harbiye mekteplerindeyken sabahları beni ekseriye koğuş arkadaşlarım uyandırırdı. Çünkü akşam zihnim herhangi bir meseleye takılırdı. Onu düşüne düşüne kafam şişer, uykum kaçardı. Bütün gece yatağın içine dönüp dururdum. Ancak sabaha karşı yorgun, bitkin bir halde uyuyakalırdım. Ve tabii kalk borusunu duymazdım. Şimdi de öyle. İçmediğim zamanlar uyuyamıyorum. Istırap içinde bunalıyorum." Dipnot Atatürk'ten Hatıralar, Cilt 1, Sayfa 19. Çok çalışmak ve çok düşünmek Mustafa Kemal'in Harbiye'deki 2. yılında başladı. Çok içmek ise daha sonraları gelişti. İçki eğlendiriciydi, okul duvarlarının dışındaki sohbetlere keyif katıyordu. Manastırdan okul arkadaşları ve Selanik'ten hemşehrileri ona ilk günden bir dost grubu oluşturmuşlardı. Bunların arasında Ali Fethi Okyer, Kazım Özalp ve kendinden bir yaş küçük, uzak akrabası Nuri Jonker vardı. Mustafa Kemal'in yeni edindiği dostlar arasında bulunan uzun boylu yakışıklı subay adayı Ali Fuat Cebesoy, Osmanlı ordusunun en üst kademelerine erişmesini sağlayacaktı. Ali Fuat'ın büyük babası ünlü müşir, yani Mareşal Mehmet Ali Paşa, 1877-78 Rus Savaşı'nda Tuna ordusu komutanı iken şehit düşmüştü. Babası İsmail Fazıl Paşa ise İstanbul'daki Genelkurmay'da görevliydi. Mustafa Kemal ile ilk karşılaştığı zaman Ali Fuat ailesindeki tüm erkeklerin subay olduklarını söyleyerek övünmüştü. Dipnot Cebesoy, sınıf arkadaşım Atatürk 14. Ailesi siyasetle ilgilenebilecek ve resmi politik görüşlere karşı çıkabilecek kadar tanınmıştı. Sultan Abdülhamit özellikle mevki sahibi olan muhalifleri arasındaki potansiyel düşmanlarının gönlünü almayı, yatıştırmayı ve parmağında oynatmayı yeğlerdi. Bağımsız görüşlerinden dolayı İsmail Fazıl Paşa'nın terfi etmesi geciktirilmiş ve Rusya ile aradaki Kafkasya sınırında bulunan 4. Ordu'nun kurmay başkanı olarak Erzincan'a gönderilmek gibi tedirgin edici bir göreve getirilmişti. Ama karısı yetkililerden izin almadan Paris'e kısa bir gezi yapıp buradaki politik sürgünlere katılmak tehdidinde bulununca İsmail Fazıl'ın rütbesi derhal albaylıktan generalliğe yükseltilmiş ve İstanbul'daki genelkurmaya çağrılmıştı. Yani Ali Fuat ayrıcalıklı bir aileden geliyordu. Eğitimine katı kurallı askeri okula değil, o tarihte Anadolu yakasında Avrupalıların villalarının bulunduğu, limanın üzerinden eski İstanbul'a bakan Moda semtindeki Salesiyan tarikatının Saint Joseph Fransız Lisesi'nde başlamıştı. Ailesi önce Salacak, sonra da Kuzguncuk'ta bir yalıda yaşayacak ve kısa süre sonra Mustafa Kemal de üst rütbeli subayların devlet işlerini tartıştığı Boğaz kıyısındaki evlere davet edilecekti. Ali Fuat'ın anlattığına göre birlikte zengin İstanbulluların yazlık evlerinin bulunduğu Büyükada'ya gittiklerinde daha önceden bira içme zevkine edinmiş olan Harbiye'nin 3. ve son sınıfında bulunan Mustafa Kemal ilk kez rakının tadına bakmıştı. Bir şişe bira içtikten sonra rakıdan ilk yudumu alınca Ali Fuat'a dönüp "Ne iyi içkiymiş bu, insanın şair de olası geliyor" demişti. Dipnot, adı geçen eser 32, Çankaya 31. Aslında rakı Türk düşünürlerine esin kaynağı olmanın yanı sıra kara ciğerlerini harap etmesiyle de ün kazanmıştır.